Herkese merhaba, ben Yasemin Bahlul Nirun. Neyi Neden İzliyoruz'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm ünlü siyasiler veya siyasi ünlüler olarak bir şekilde bir başlık sahibi olacak, henüz bilmiyorum. Ama bölüm özetle celebrity politics ile ilgili, yani ünlüler ve siyasetin aslında iki taraflı ilişkisiyle ilgili ve bunun bugün konumuza ne alakası var dersek aslında tahmin edebileceğiniz gibi Erdal Beşikçioğlu'nun CHP'den Ankara'da belediye başkanı olarak seçilmesi haberinden ilhamla aslında bu bölümü kaydetmeye karar verdim. Erdal Beşikçioğlu biliyorsunuz, yani bilmeyen yok bence, Behzat Ç. ile zaten birçok insanın gönlüne taht kurmuş Türkiye'de yıllardır ve ciddi bir hayran kitlesine sahip olan oyunculardan biri. Özellikle de tabii ki oyuncunun kendi yeteneği, duruşu, hayattaki istikrarı, yıllar boyu sanatına verdiği önem vesaire, bunlar da çok etkileyici ve önemlidir eminim hayranları için. Ama bir taraftan da oynadığı rolün ve hatta rollerin de buna katkısı olduğuna kesinlikle inanıyorum ve burada medya analizi açısından, hatta genel bir neyi neden izliyoruz da bir tarafı da aslında kimi niye takip ediyoruz, değil mi? Yine burada medyanın ne kadar belirleyici olduğuna dair çok önemli bir anlam taşıdığına inanıyorum. Şimdi ben bu konuyu daha önce hani hiçbir işte okul sürecimde, tez sürecimde, araştırmalarımda vesaire akademik hayatımda hiç denk gelmemiştim. Bu kadar derinine hiç inmemişim. Dolayısıyla burada böyle bir mevzu olabileceğini içgüdülerim dışında bu kadar net bilmiyordum. Ama meğer ki aslında işin aslında özellikle Amerika bazında bu çok fazla zaten araştırılan ve düşünülen ve tartışılan bir konuymuş. Çok tatmin edici teoriler geliştirildiğini söyleyemem. En azından hani akademik araştırmalarımda böyle bir şey karşıma çıkmadı. Birkaç tane birbirine benzeyen önerme var ama bu konunun çok konuşulduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Hatta bu bölümde geçen bölümde aynı şey söylemiştim. Bu da bende yine akademik çalışmalarıma devam etme arzusunu uyandırdı bu alanda. Şimdi nedir bu konu dersek, tekrar edeyim, celebrity politics diye geçiyor aslında başlığı. Bir şekilde Amerika'da özellikle Trump'la çok üste çıktığı düşünülen ünlü olma kavramının siyaseti nasıl etkilediği ve aynı şekilde bazen İngiltere'de özellikle bunun örnekler olduğunu söyleniyor. Siyasilerin de ünlü olma çabasına giriştikleri ve bu şekilde güçlerini arttırdıklarına dair böyle bir ikili bir oluşum var, bir karşılıklı bir alışveriş var. Yani ünlü olmakla aslında siyasi olmak arasında, siyasetçi olmak arasında diyeyim daha doğrusu. Şimdi bu hem çok yeni etkileri olan çok güncel bir konu ve bence çok görmeye devam edeceğiz. Ben sonunu baştan söyleyeyim, yani fikrimi baştan söyleyeyim. Bence zaten biz büyük ihtimalle Z kuşağının daha da öne çıkmasıyla ve sonraki kuşakların sosyal medya fenomenlerinin de siyasete girmeye başladığını göreceğiz. Ben böyle hissediyorum ve düşünüyorum. Halihazırda böyle bir şey varsa da beni bilgilendirin. Bilgim ve araştırmam dahilinde karşıma çıkmadı henüz. Ama bunun kesinlikle olabileceğine inanıyorum. Çünkü bir sonraki adım artık bu bence. Hani TikTok'tan vesaire. Zaten TikTok'un da siyasi olarak ne kadar önemli olabileceğini başka bir bölümde konuşmuştuk. TikTok ve entelektüelizm diye. Yine bir önceki bölümde kraliyet ailesinden Kate'den bahsetmiştik. Kate'in kaybolması neden Türkiye'de bile bu kadar çok konuşuluyor? Medya nasıl bu kadar güçlü? Ve bu kraliyet ailesini bir celebrity yapar mı diye konuşmuştuk. Şanslı iki konu aslında birbirine çok güzel bağlanıyor. İngiltere dedim, o yüzden İngiltere ile ilgili olan kısmından başlayıp aslında Türkiye'ye yavaşça geleceğim ve bütün fikirlerimi, topladığım notları söyleyeceğim. Şimdi özetle İngiltere'den başlayalım. Bir tane Financial Times'ta bir yazı karşıma çıktı. Birkaç yıl önce yazılmış zannediyorum, 2-3 yıl önce. Amerika ile İngiltere'yi kıyaslamışlar öncelikle. Birleşik Krallık'la Amerika'yı kıyaslamışlar bu açıdan. Birleşik Krallık'ta, İngiltere'de siyasetçiler sonradan son yıllarda reality şovlara, böyle eğlence programlarına katılmaya başlamışlar. Kimi siyasi kariyerlerini bıraktıktan sonra, kimi hala devam ederken. Buna dair bir eleştiri getirilmiş. Fakat Amerika'da esasen, yani bu yazıda Amerika'dakilerin ünlülerin nasıl siyasete girdiğini öne çıkarmış ki bu zaten çok fazla bilinen bir şey. En büyük örneği, şimdi ismini söylerken zorlanacağım ama bence hak verirsiniz, Arnold Schwarzenegger gibi bir isimdi. İsmi çok zor ama Kaliforniya valisiydi yıllarca. Biliyorsunuz zaten Terminator filminden. Ve başka en önemli örneklerinden biri, yine daha eskiye dayanan Ronald Reagan. Eski Amerikan başkanı ama aslında öncesinde çok ünlü bir oyuncuymuş. Daha sonrasında siyasete atılmış ve bir ilk seçimi kazanamamasına rağmen hani yıllarca emek vererek tabii ki altında olarak en sonunda Amerika'nın en çok bilinen başkanlarından biri oldu aslında. Şimdi böyle daha birçok örnek de var. Trump tabii ki son güncel bir örnek. Reality TV'de bir hani çok sık rol alan biriyken yine siyasete atılması sonra olan bir şey. Ve şimdi böyle küçük küçük sağda solda işte yine oyunculardan sürekli olarak geliyormuş böyle talepler. Geliyormuş da gerek yok. Sex and the City'deki Miranda karakteri dahi mesela yine seçimlere girmişti birkaç yıl önce yanılmıyorsam. İşte Clint Eastwood'un bir örneği. Başka kim vardı? Şimdi aklıma gelmiyor. Yani bir sürü örnekten bahsediyorlar açıkçası. Kardashian ailesinden Caitlyn Jenner, eski ismiyle Bruce Jenner, yani aslında Kylie ve Kendall Jenner'ın babası şu anda Caitlyn Jenner olarak devam ediyor hayatına. Yani o da mesela seçimlere girmeye çalışmış en son. Başka bir örnek seçimlere gerçekten giren Kanye West zaten. Ya böyle böyle çok fazla örnekleri var. Yani kısacası ünlü olmak haliyle siyasete girmek çok da uzak şeyler değil ki. Ben hiç bilmiyordum. Fatma Girik bile Türkiye'de aslında yanılmıyorsam Şişli Belediye Başkanıymış. Yani kesinlikle belediye başkanı olduğuna eminim. Karşıma çıktı bu konulara bakarken ve daha bir sürü insan yani Zülfü Livaneli defalarca siyasette farklı farklı yerlerde göreve girmek için seçime girmiş bildiğim kadarıyla ve daha başka bir sürü isim var böyle. Birçoğu ama aslında çok da enteresan bir şekilde ünlü olmak yetmiyor. Birçoğu da giremiyor sistemin içerisine. Yani çok fazla girenler kadar hatta daha fazla seçimlere girip veya bir şekilde bir siyasi kariyere kalkışıp ilerleyemeyen de var. Dolayısıyla aslında burada şimdi bu konuyla ilgili konuşacağımız zaman ilk söylenen kavram name recognition diye geçiyor. Yani aslında isim bilinirliği çok önemli olduğu söyleniyor. Yani nedir? Bir ünlü olan bir insanın, bir oyuncunun, bir müzisyenin, bir herhangi bir alanda ünlenmiş bir insanın zaten isim tanınırlığı, ismi bilindiği için siyasete girdikten sonra normalde siyasete giren bir insan yıllardır başka bir alanda verip siyasete girdiği zaman, bir seçime hazırlandığı zaman ne oluyor? Ona bir sürü aslında onu tanıtmak için halka bir sürü bütçe ayrılıyor ve ciddi miktarda para harcanıyor ve zaman ve emek harcanıyor. Şimdi gerçekten daha önceden ünlü olan biri aynı yola girdiği zaman bir kere bu kaynaklar kullanılmak zorunda kalınmıyor. Bu çok büyük bir kaynak kazanımı böyle bir planlama yapılacağı zaman. Dolayısıyla bunun nasıl karar mekanizmalarını etki ettiğini görebiliyor insan. Aynı şekilde oy verme süreçlerinde zaten insanlardaki o tanıdıklılık hissini tetikliyor ve biraz da güvenilir bir yapısı varsa oy alma ihtimali kolaylaşıyor. Ama dediğim gibi herkes de bu isim bilinirliği olayı işe yaramıyor. Erdal Beşikçioğlu'nun durumu o yüzden bence daha da derinlemesine incelenirse bu konuda bir şeyler öğrenilebilecek bir durum olduğunu düşünüyorum. Kendisinin bence dediğim gibi oynadığı rolle de alakası var. O rolün de kendi duruşunun da belki hani ikinci bir faktördür çünkü burada bahsedilen hep yani ortak tema olarak herkesin söylediği credibility diye geçiyor. Yani aslında güvenilirlik, hani tutarlı olunup da hani onun devamlılığını görebilmek vesaire. Hani gidip sorduğunda ha bu insan güvenilebilir bir insan denmesi. Bir şekilde Erdal Beşikçioğlu aslında kazandığı belediyenin halkından o güveni almış yani o güveni kazanmış bir şekilde gerek rolüyle gerek duruşuyla diye söyleyebiliriz. Yani iki tane faktör burada öne çıkıyor aslında. Ya bunun en önemli örneklerinden biri bu arada zaten hani Ukrayna'da var ama aynı zamanda Hindistan'da, Filipinler'de hani bir sürü böyle başkan hikayeleri var. Önceden oyuncu olup da sonra başkan olan. Hani bu kadar da aslında olmayan bir şey değilmiş. Genelde daha işte belediye başkanlığından başlayan, vekillikten başlayan, daha sonrasında direkt olarak başkanlık seçimlerine giren çok fazla örnek var dünyada. Şimdi bunları konuştuğumuz zaman ilk başta şu soru aklımıza geliyor. Peki nedir benzerlik burada? Aslında bir anlamda şöyle tanımlanıyorlar. Kapitalizm ve demokrasi bir araya geldiği zaman böyle bir toplumun ideal formunda bireyselliğin en iyi temsilinin iki örneği, ünlüler ve siyasetçiler. Bir anlamda hem halktan biri, hem ulaşılabilir, hem ben seni anlarım, ben senden biriyim diyor. Çünkü onunla bağ kurmanı istiyor. Hem aynı zamanda biraz daha üstte olması gerekiyor ki halkın ona tekrar veya izleyicinin ona tekrar gitmesi için bir sebep olsun. Oradan öğrenecek bir şey olsun. Ona bir şeylere emanet etmesi için bu bazen ruhunu, bazen yaşadığı yerin yönetimini bir ilişki olması gerekiyor. Yani hem aslında aynı gibi bağ kurulabilir ama hem de bir üstün görme durumu, bir tapma demeyelim de hani biraz daha dinlemek, hani saygı duymak bir şekilde bunun gerekliliği de ortaya çıkıyor. Bu ikisi arasında aslında bu alanda benzerlik olduğunu çok fazla söyleyen de var. Benim de aklıma gelen şu oldu ilk başta. Şimdi yine bu Amerika ile çok bağlantılı bir şey. Amerika'nın kültürel hegemonyasının diyeceğim. Aslında hegemonyasından yayılmış bir şey olabileceğini de düşünüyorum. Türkiye'de de bence Amerikan etkisi çok fazla kültürel anlamda. Dizilerde bu kadar başarılı olmamız da belki tesadüf değil. Çünkü zaten düşündüğünüzde dünyada en iyi dizi üreten Amerika ise, Güney Kore ise, Türkiye ise, Güney Kore ile Türkiye'nin en büyük ortaklığı aslında ekonomik olarak, model olarak Amerika'yı bir şekilde taklit ederek büyüme hikayesinin ikisinin de geçmişinde barındırması diyebiliriz. Yani şimdi çok iddialı bir yorum oldu ama böyle düşünüyorum. Siz de fikirlerinizi paylaşın benimle. Şimdi buradan nereye bağlayacağım? Şu laf çok vardır ya Amerikan filmlerinde. Hani işte Amerika öyle özgür ve öyle demokrat bir yer ki işte herkes o kadar eşit ki ve herkes o kadar sıfırdan başladı ki orada yeni dünyada. Herhangi bir insan Amerika'da Amerikan başkanı olabilir ve aslında belki de işte Obama ile zaten bu hayal daha da realize edildi bir noktada ve sürekli olarak o American Dream yani Amerikan hayali aslında bu yoldan da bence kendini gerçekleştiriyor ya da öyle gösteriliyor. Yani Amerika öyle bir yer ki herkes Amerikan başkanı olabilir bir gün ve aynı zamanda herkes Hollywood'a gidebilir. Yani Hollywood'da bu işi yapabilirsin, La La Land'e gidebilirsin aslında. Belki de Hollywood var olduğundan beri anlatılan hikayelerin en çok tekrar edenlerden bir tanesi o La La Land'in çok bir anlamda çok güzel bir çerçeveye sunarak tekrar anlattığı çok klasik bir hikayedir. Hani to make it, hani Hollywood'da gerçekten bunu başarabilmek, ayakta kalabilmek ve diğerlerini geçerek aslında ilerlemek bu kapitalist, demokrat toplumun aslında en güzel toz pembe hayali değil mi? Bence burada da bir bağ var. Mesela hani Amerikan başkanı olabilirsin lafının çok tekrarlanmasıyla hani Hollywood'da yapabilirsin. Yeterince çalışırsan, yeterince sıyrılırsan, işte kendin olursan, özgün olursan, o birey kişisi olursan vesaire vesaire vesaire gibi. Burada da yine nasıl bir paralellik olduğunu bence görebiliyoruz. Bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Yani o kişilik hali, o kişiliğin kültleşmesi aslında, o kült olması ve kişiliğin öne çıkması, bir kimliğin öne çıkması, belki de bir hikayenin, bir bireyin hikayesinin öne çıkması halini biz siyasetçilerde olduğu kadar, hatta onlardan önce diyeyim, oyuncularda görüyoruz aslında. Bir taraftan da Erdal Beşikçioğlu'nun hikayesini kenara koyduğumuzda yine şöyle bir seçimlere baksanıza. Türkiye'de bu da çok enteresan bir konu. Aslında o kadar çok konuşacak şey var ki Türkiye'de seçim izleyicisi olmaya dair. Seçim katılımcısı, izleyicisi. Yani katılımcı olmamızın ötesinde bir medya analizi olarak seçimin yıllardır değişen, bütün değişen siyasi iktidarlarda ve otoriterlerde ve o siyasi iklimin değişimine rağmen böyle sabit kalan bir şey varsa o da herhalde seçimlere duyulan ilgidir diyebilir miyiz? Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Ben mesela şunu söyleyeceğim. Yine iddialı bir şey olabilir, bir öneri olabilir, bir önerme olabilir ama şuna çok inanıyorum. Bence Türkiye'de siyaset izlemek çok seyir zevki olan bir şey ama şu anlamda söylüyorum bunu. Seçim anlarını izlemek. Yani seçim programları çok özeldir, seçim geceleri çok heyecanlıdır zaten. Hani tabii ki bunun artık değişen siyasi iklimle beraber hani olumsuz yansımaları çok fazlaydı, çok zor zamanlar atlatıldı. Hani seçimlerde çok fazla neyin ne olduğu belli olmadı, ortalık karıştı. Son yıllarda gerçekten çok travmatize edici seçimler yaşadık biz halk olarak. Bunu bir kenara koyuyorum şu anda daha objektif bir yerden, daha global bir değerlendirmeye gitmek istediğim için. Yoksa burası tabii ki ayrı bir konu. Sonuçta bir medya olayı olan bir tarafı var seçim gecelerinin. O haberlerin kimin sunduğu çok önemlidir. Her zaman anchormenler veya anchorwomanlar sunar seçimleri. Eğer seçim ekranında birini görürseniz o bir süre daha devam eder. Bu bile aslında bir güç dengesini yansıtır, bir güç oyununu yansıtır. Yani o haber kanallarının içerisinden çıkan güç dengesini bile görürsünüz ekranda. Yani önemlidir seçim geceleri ve seçimle ilgili konuşmak ve yazmak vesaire. Kimlerin konuk olduğu bunların hepsi çok hani çok böyle belli başlı seçilmiş dengelerle oluşturulmuş işler. O yüzden buradan biri aslında ne kadar önemli bir medya olayı. Belki de zaten her yılın değil hatta yani hani birkaç yılı bir gelen o çok büyük medya olaylarıdır ya bunlar. Ben bunların da çok önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani seçim gecelerinin bir medya ürünü olarak da zaten çok önemli bir yer kapladığını düşünüyorum. Bunun da bir örneğini Amerika'da görüyoruz. O meşhur debate'ler Amerika'da yapılan işte parti liderlerinin arasında o debate'lerin izlenmesi vesaire. Yani Diğer Avrupa ülkelerinde bunun bu kadar büyük bir olay olmadığı bilgisindeyim ben. Yine beni lütfen yanlışsam düzeltin. Eminim ki farklı farklı örnekler vardır. Yine bu da çok ciddi bir araştırma konusu. Hangi ülkelerde seçim böyle bir medya içeriği olarak takip ediliyor, izleniyor herkes tarafından bu kadar? Hangi ülkelerde edilmiyor? Hani çok klişe bir şey söyleyip hani böyle işte İsviçre'de edilmiyordur kesin, Norveç'te edilmiyordur, Finlandiya'da kimse umursamıyordur falan diyebiliriz, bilmiyorum. Ama bildiğim kadarıyla hani Amerika ve Türkiye ki olduğu kadar büyük televizyon olayları değil seçim geceleri. Yani aslında bunu söylemeye çalışıyorum. Ve bütün bu seçim sürecine baktığımızda liderlerin, siyasetçilerin ne kadar aslında sosyal medyaya da özenli kullandıklarını görüyorsunuzdur. Sosyal medyadaki popüler olan içerikler siyasetçilerde aslında onların jargonuna girmeye başladı. Çok enteresan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir yakın zaman konuşmasında şunu söylediğini gördüm geçen bir videoda. Neydi? Nilanka. İşte sen, gerçek ismini söylemek istersin, Ümmü Gülsüm. Resmen bunu söylüyor konuşmasında. Bu ne kadar aslında, ve bunun başka başka örnekleri de var. Yani hangi anlayıştan, hangi taraftan geldiğinden bağımsız herkes artık sosyal medyada bu popüler olan dili de kullanmaya başlıyor. Zaten Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs seçimleri öncesi yaptığı kampanya tamamen yine o işte kalp emojisinin böyle kalp şeklinde olması, onun bütünselleştirilmesi, sosyal medyanın süreçte kullanılması. Ya bence çok fazla detaylara bakıldığında gerçekten önemsendiğini görebiliyoruz iyice. Yani medya aslında yine bütün burada bunu bağlayan şey bence bu oyuncuların, ünlülerin seçmeye girmesi, siyasilerin ünlü olması o yolda vesaire. Hani ve bunun aslında sandığa etkisinin ne olduğunu belirleyici faktörlerinden en büyüğü yine medya oluyor. Ve bu aslında minvalde bence bu podcast'in bu bölümü bir önceki bölüme çok güzel bağlanıyor. O yüzden dinlemediyseniz bir önceki bölüme gidip Kate Middleton, İngiltere, Kraliyet Ailesi, Medyanın Gücü, Türkiye'den izliyoruz. Bütün bunları konuştuğum bölümde dinlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bu celebrity kavramı artık geldi hayatımıza, iyice yerleşti. Her zaman ya yeni bir şey değil. Hani hatta şöyle bir cümle karşıma çıktı. Araştırırken size onu okumak istiyorum açıkçası. Arthur Miller bir ders verdiği zaman 2001 yılında şöyle Politics ve Art of Acting diye bir ders veriyormuş mesela. Oyun yazarı Arthur Miller çok önemli. Ve orada şöyle bir şey söylüyor. Yani siyasetçilerin aslında nasıl oyuncu olduklarını söylüyor ve diyor ki Türkçe çevireceğim şimdi. Güvenilir olmak için bir başkanın kendi içerisinde bir potansiyel tehlike elementi barındırması gerekir. Ve bunun benzeri bir olay bir yıldız bir aktör için de geçerlidir diyor. Yani aslında o benzerliği kendisi de kuruyor. Ve Ronald Reagan eski Amerikan başkanı ve aynı zamanda işte Hollywood yıldızıymış öncesinde. Yine şöyle söylüyor bir röportajında. Bir başkan nasıl bir oyuncu olmasın diyor aslında. Yani ikisinin arasındaki benzerlik çokça tartışılan ve çokça konuşulan bir şey. Yeni bir şey değil, aslında eski bir şey. Ama yine de ne kadar enteresan olduğu gerçeğini değiştirmiyor. İster isim tanınırlığı diyelim, ister güvenilirlik diyelim. Hani ne olursa olsun burada araştırılacak gerçekten bir şeyler var. Ben günüm Amerika'da göreceğimiz örneğinde açıkçası hani gerçekten Kardashian ailesinden birinin Amerika'da seçimlere gireceğini düşünüyorum. Türkiye'de sosyal medya fenomenlerinden birini ileride daha da ön planda göreceğiz. Yani siyasette destekleyici konumda zaten görüyoruz Amerika'da da Türkiye'de de sosyal medya fenomenlerini. Ama daha da genç kuşağa hitap etmek adına artık onları daha aktif rollerde de görmeye başlayacağımıza dair bir fikrim de var. Böyle bir şey olacağını düşünüyorum. Ama zaten şu anki gündeme baktığımızda bile belki bilmiyorum Türkiye'nin bir sosyolojik eğilimidir bu. Belki de karakterleri yani siyasetçileri daha ünlenmesi ve bu kadar önem kazanması, onlara duygusal bağ kurulması ve hayatlarının takip edilmesi. Mesela yine Ekrem İmamoğlu'nu örnek alalım. Eşi Dilek İmamoğlu'nun aslında ne kadar herkesin hoşuna gidiyor. Hatırlıyorum galiba işte bir önceki seçimlerdeydi. O zaman First Lady gibi böyle bir kapağı vardı. Ya yanılıyor olabilirim ama Şam'dan ya da Alem gibi bir dergideydi yanılmıyorsam. Hani bunun bir bakacağım bunun doğrusuna. Hani siz de şimdi bir teyit edin yani benim lafımda bunu yazmış olmayın ama mesela böyle bir olay da vardı. Aile hayatlarıyla da ilgileniyoruz aslında siyasetçilerimiz. Ve yakından ilgileniyoruz. Ve hatta iyi ve bize tıpkı bir hani ünlü birinin bir oyuncunun aile hayatıyla ilgilenilmesi gibi aslında. Onu da merak ediyoruz. Onu da iyi görmek belki de bizim o siyasetçiye yönelik duygularımızı besliyor. Yani bu aslında yine öyle bir konuya geldik ki bir anlamda sanki sosyal medya ve dijital çağıyla beraber işte sanki bütün bunlar yeniymiş gibi hissettiren bir taraf var. Ama aslında baktığımızda bütün bunlar çok çok eskiye dayanıyor. Ve sürekli kendini tekrar ediyor ve yeniden üretiyor. Medya yine burada bizim anahtar deliğine giren anahtarımız oluyor aslında. Ve kapıyı açan da medya oluyor. Bence yine medyanın nasıl konumlandığını burada araştırmak muazzam bir konu olur. Ama çok derinleşmek gittiğine çok güzel örnekler var. Özellikle Türkiye'de de şimdi var. Bence dediğim gibi Erdal Beşikçioğlu örneği çok güzel bir örnek. Hani onun o seçim süreci ve neyin etkili olduğunu çok aslında araştırmak isterdim. Yani oraya gidip ona oy verenlerle konuşup bu nedir bunun algısı, halktaki karşılığı neydi? Çünkü sandığa yansıması başka bir mevzu ve gerçekten orada sandığa yansımış ve ciddi bir fark var. Bir de bildiğim kadarıyla onun belediye başkanı olduğu bölgede önceden 4 hani dönemdir aynı kişi belediye başkanıymış. Dolayısıyla hani öyle birinin ardından gelmek ve hani direkt olarak seçimi kazanmak da bence gerçekten iddialı, güçlü bir gösterge. Yine orayı çok araştırılması kıymetli, enteresan bir konuma getiriyor. Böyle yani çok enteresan bir konu olduğunu düşünüyorum. Bir sürü örneği var dediğim gibi. Yani Zelenski'den tutun Trump'a kadar, Reagan'dan işte ismi zor söylemesi ama Arnold Schwarzenegger'e kadar diyelim ve daha bir sürü örnek ve bence daha göreceğimiz de bir sürü örnek olacak. Ünlüler den siyasetçi olur mu? Ya da siyasetçilerin ünlenmesi de celebrity gibi olması ve takip edilmesi de başka bir unsur. Şeyi de söylemeden geçemeyeceğim. Reality show'lar biliyorsunuz malum çok moda. Sizce de seçim sürecinde bizim özellikle belli siyasi liderleri göz önünde olanları izlememiz de biraz reality show'lara benzemiyor muydu? Benzemiyor mu hala hatta? Yani onların detaylarını biliyoruz, ne yaptıklarını takip ediyoruz vesaire. Aile hayatları dediğim gibi. Yani yine bir önceki bölüme bağlayacağım. Orada Goffman'ın bir teorisinden bahsetmiştim. Sahne önü ve sahne arkası selebritiler için kullandı. Hani aslında siyasetçilerde de aynı şey var sanki. Bir sahne önü ve bir sahne arkası var. Aslında hem onları çok iyi tanıyoruz gibi hissediyoruz. Sanki onlar bizim yan komşumuz, ailemizden biri, güvenebileceğimiz bir insan. İşte ama aynı zamanda da bizden hani bir sahnenin basamağı var aramızda. Onlar sahnede, biz izleyici koltuğundayız. Onu da hissediyoruz aslında. Siyasetçilerle, oyuncularla hissettiğimiz şeyin veya ünlülerle hissettiğimiz şeyin aynısını hissediyoruz. Ve yine bir önceki bölümü tavsiye edeceğim. Bu anlamda orada daha derinli tartışmıştım başka bir açıdan. Bence İngiltere'nin kraliyet ailesi de çok enteresan. Dediğim gibi onlar yani İngiltere'de basının tarafından bu konuyla ilgili yazılan yazılarda genelde bir Amerika eleştirisi var. İşte Amerika'da böyle de bizde böyle değil, işte bizde parti kültürü çok daha sağlam, bizde partiler ön planda, bireyler ön planda değil, dolayısıyla bizde bu kadar olmaz, anca bizde öyle diyorlar yani benim gördüğüm kadarıyla. Anca işte İngiltere'de siyasetçiler sonradan reality show'lara, yarışmalara katılarak ünlü olma yoluna gidebiliyor bir sebepten ötürü. Ama hani ünlü olan, halihazırda ünlü olan insanların siyasete girmesi Amerika'da olduğu kadar veya diğer ülkelerde olduğu kadar yaygın bir şey değil gibi bakış açısı yazmışlar açıkçası. Ama bu bir yana bence İngiltere öncelikle kendi kraliyet ailesinin konumlanmasını bu konuda ele almalı. Çünkü zaten onların bütün selebriti yükünü taşıyan bir siyasi figürleri var ve onlar kraliyet ailesi. Dolayısıyla belki de onların bu ilgiyi ayakta tutması veya bu entertainment'ı, bu eğlenceyi sunması için halka bir ekstra bir siyasetçinin celebrity konumuna gelmesine veya bir celebrity'nin siyasete girmesine çok karınları toktur. Yani onu demek istiyorum. Orada bir ilgi akışı yeterince olmayacaktır belki de. Çünkü onların zaten tüm gündemi ve hatta bir önceki bölümde anlattığım gibi tüm dünyanın aslında bir anlamda hala devam eden şekilde medyanın iyi kullanımı sayesinde kraliyet ailede odaklar devam ediyor. Çok karışık bir konu oldu. Oradan girdim, buradan çıktım. Yani ben şeyi çok seviyorum açıkçası. Bir cevabım var mı? Bu böyledir, şu şöyledir diye bilmiyorum. Arada ufak tefek cevaplar verdiğimi düşünüyorum. Ama bence sorunun sorulması her zaman daha kıymetli. Neyi neden izliyoruz da yaptığım tüm çalışmalarda da bunun peşindeyim aslında. Beraber soralım, beraber düşünelim. O yüzden sizin de herhangi bir fikriniz, bilginiz, söylemek istediğiniz bir şey varsa bana yazın. Ben zaten bunu kendine ait böyle podcast'in sayfasından da sizin görüşlerinizle paylaşıyor olurum muhakkak. Ki karşılıklı olarak bakalım hani bu dediklerime ne kadar katılıyorsunuz, ne kadarına katılmıyorsunuz? Siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten bu doğru bir analiz mi? Burada bir şeyler oluyor mu? Bir hareketlilik var mı? Yoksa kayda değer değil mi? Ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Burada bir de son olarak şunu ekleyeceğim. Burada bir şeffaflık talebi olduğuna inanıyorum. Bu konuya da bir başka bölümde değinmek istiyorum. Böyle bir kitap var, paylaşmıştım geçtiğimiz günlerde. Şeffaflığın artık yani sosyal medya üzerinden de, siyaset üzerinden de, her şey üzerinden, hatta bireysel ilişkilere yansıdı bu. Şeffaflık talep ediliyor herkesten. Birbirimizden de o hale geldik. Dolayısıyla burada da aynı konunun devam ettiğini düşünüyorum. Siyasetçilerden de hani sahne arkasının gösterilmesi bekleniyor. İşte kraliyet ailesinden Kate'in kanser hastalığını açıklamak zorunda kalması gibi. Artık o sahne önü ve sahne arkası ayrımı insanları tatmin etmiyor. Çünkü sosyal medyayla belki de o kadar hak buluyor ki herkes kendine bir şeyler öğrenmek için. Gerçeğin tamamını istiyor herkes. Bir kısmıyla yetinmiyor. Ve aslında celebrity kavramının var olmasının sebebi de gerçeğin tamamının verilmemesinin üzerine kurulu bir garantisi var aslında. Celebrity kavramının ve belki de bir siyasetçinin de bununla paralel duruşunun, yani bir otoritesinin olabilmesi için bazı şeylerin onlarla ilgili bir gizem olması, bazı şeylerin görünür olması, onun dengesinin çok iyi kurulması ve medya ile sürekli olarak güçlendirilmesi hikayesi gerekiyor bence. Ancak bu şekilde halk belli kararları verebiliyor ve bu kararlar yönlendirilebiliyor diye düşünüyorum her anlamda. Halk burada izleyici de olabilir, seçmen de olabilir. İkisinde de geçerli. Ve şeffaflık talebinin sosyal medyayla, dijital çağıyla artan, bu dijital demokratikleşmeyle artan diyeyim. Şeffaflık talebinin bunu bir noktada ya zedeleyeceğini ya da yeniden şekillendireceğini düşünüyorum ki belki de bu dediğim, bu bütün konuştuğumuz bu bölümdeki her şey bunun bir sonucudur. Yani bu başlangıcın bir ilk sonuçlarından biridir diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere.